Ayrım 2.
Öte yandan bir doğa yasasını bir kurala götürmek olasıdır. Bir başka deyişle bir kural bir doğa yasasının yol gösterici anlatımı olabilir. E. Gublo'nun verdiği örneğe göre bunun nasıl olabileceğini belirleyelim. Şu bir doğa yasasıdır. Bir sıvıya batırılan her cisim yer değiştiren sıvının ağırlığınca aşağıdan yukarıya doğru itilir. Şu da bir kuraldır. Bir cisim suyun yüzünde kalsın istiyorsan dikkat et cismin ağırlığı yer değiştiren suyun ağırlığından az olsun. Buna göre kural ister bir doğa yasasına dayansın, ister bir öngörüye dayansın, her zaman insan yaşamı için, insan davranışı için belli tutumları gerekli kılar. Bu gereklilik yaşamın hemen her yüzünde, çocuk oyunlarında bile kendini gösterir. Alen şöyle der, avcılık oynayan çocuklar aralarında bazı kurallar koyacaklardır. Onlardan biri hayvan, öbürü köpekler ve avcılar olacaklardır. Görüş, ilkeleri ve kuralları belirleyecek olan bakış biçimimizdir. Görüş derken burada herhangi bir durum üzerine ortaya konulmuş, gelişigüzel bir yorumu anlatmak istemiyoruz. Bir gerçekliğe karşılık olan bir tutarlı fikirler bütünlüğü, bir felsefi temele dayalı bir bakış biçimini, hatta daha genel bir biçimde dünya görüşü dediğimiz o az çok dizgesel düşünceyi anlatmak istiyoruz. Görüşümüzü ya da dünya görüşümüzü ortaya koyan koşul bizim bakış biçimimizdir. Bakış biçimimizde doğduğumuz andan başlayarak gelişen eğilimlerimizle ve her şeyden önce çevre koşullarımıza göre oluşmuştur. Bir başka deyişle bilinç koşullarımıza göre biçimlenmiştir. Bir kişinin sağlam bir dünya görüşüne sahip olabilmesi ancak dünya ile ilgili ya da insanla ilgili yetkin bilgilere ulaşmış olmasıyla olasıdır. Yalnızca gerçek anlamda bilgili insanların görüşlerine güvenebiliriz. Bilgisizlikte görüş üretmek kolay ama tehlikelidir. Dünya görüşümüz bir bakıma dünya ile aramızdaki ilişkilerden edindiğimiz etkin bilgiler toplamıdır. Sayısız deneyle gerçekleşmiştir. Bu bilgiler toplamı her zaman değişmeye açık olmakla birlikte her zaman belirleyici olma durumundadır. O her zaman belirlerken değişir, değişikliğe uğrayarak daha da belirleyicilik kazanır. Toplumsal belirleyicilik söz konusu olduğunda daha çok ideoloji niteliği kazanan dünya görüşümüz temelde yatan bakış açımızın ya da felsefemizin bir anlatımı gibidir. Felsefemizi oluşturan sorular ve yanıtlar insan nedir, dünya nedir, insan dünya ilişkisi nedir, toplum nedir, birey nedir gibi sorular dünya görüşümüze anlamını ve rengini kazandırır. İlkeler ve kurallar görüşlerin belirleyiciliği çerçevesinde edimleri belirleyen formüller olduğuna göre gerçeğe her yönelişimiz ilkeli ve kurallı bir yönelim olmalıdır. Bu tutarlılığı sağlayan şey bizim dünya görüşümüz olacaktır. Dünya görüşümüzün sağlamlığı olacaktır. Bir dünya görüşümüz yoksa gerçek anlamda ilkelerimiz ve kurallarımız da olamaz. Sağlam bir dünya görüşü bizim ancak felsefenin ışığında sağlayabileceğimiz bir değerdir. Yaşamla ilgili sağlıklı görüşler ortaya koyabilmemiz buna bağlıdır. Böylece felsefe her türlü düşüncenin ve eylemin temeline en sağlam doğrulayıcı ya da belirleyici olarak yerleşir. Gerçek yaşam için en güvenilir temel iyi bir felsefi bakış açısıdır diyebiliriz. Felsefe ruhun en iyi hekimidir diyen eski çağ insanı felsefeyi böylece bir sağlıklılık nedeni sayarken bize onun duygu ve düşünce dünyası için önemini duyurur. Bu temel her şeyden önce kuşkunun güvencesi altındadır. Kuşkunun koruyucu belirleyiciliği altındadır. Felsefe yapmak kuşkulanmaktır der Montaigne. Bu kuşku kaynağı gerçek anlamda bir ışık kaynağı olmakla doğrunun da kaynağıdır. Ancak güçlü bir felsefesi olan insanlar doğru görüş ve doğru eylem üretebilirler. 3. Felsefe uygarlığın özüdür. Her felsefe bir uygarlığın giderek tüm uygarlığın anlamını içerir. Her felsefede bir uygarlık ya da bütün bir uygarlık çeşitli yönleriyle açınlanır. Böyle olmakla felsefe düşünsel ve eylemsel yaşamımızın dayanağıdır. Felsefe bizi bütün bir insanlığa bağlarken sürü bilincinden uzaklaştırır, bize kendimiz gibi ya da kendimiz olarak düşünme olanaklarını sağlar. Uygar insan yaşamında her şey felsefede doğrulanır, felsefi bakış açılarında açıklık kazanır. Felsefe uygar insanın son danışma ya da tartışma yeridir. Bu tartışma her zaman özgür bir tartışma olacaktır. Bir görüşü çokları böyle düşünüyor diye ya da bir büyük filozofun düşüncesi olduğu için değil, yalnızca onun başka türlü değil de böyle olduğunu gördüğümüz için benimseyelim. 17. yüzyılın ilk yarısında Cyrano de Bergerac bize felsefe yapmanın ancak özgür düşünce içinde olası olabileceğini böyle duyuruyordu. Aynı Cyrano de Bergerac, felsefenin her konuya yönelen ancak üst düzeyde kaymak durumunda bulunan bir düşünce alanı olduğunu bize su sözlerle duyuruyordu. Bir filozof basiti ele alabilir, ancak onu basit bir kişi olarak ele alamaz. Bir felsefe belli bir yerde ve belli bir zamanda insan yaşamına doğru açıklamalar getirmekle bize en temel bilgileri sağlar. Felsefe yaşamın anlamıdır. Gerçeklikle sağlam ilişkiler kurmamız ancak felsefenin sağladığı öngörüyle olasıdır. Felsefeyi yeryüzüne indirmekte başrolü oynamış filozoflardan Francis Bacon, "Filozoflar yüksekte oldukları için çok az ışık veren yıldızlara benzerler" derken, felsefenin insandan uzak kalışını bir yazgı gibi görmekten çok onun olabildiğince bu dünyalı olması dileğini ortaya koyar. Bu dilek Diderot'a daha belirginleşir. Felsefeyi halka götürmekte acele etmeliyiz. Filozoflar ilerlesin istiyorsak halkı filozofların bulunduğu noktaya yaklaştıralım. Bu dilek tarihin akışı içinde ortaya çıkan bir eğilimi duyurur bize. Sanat gibi felsefe de zamanla bir yaygınlık kazanmış ve deyim yerindeyse yukarıdan aşağıya doğru süzülmeye başlamıştır. Gene de felsefenin dünyadaki yerini yeterince geniş bir yer olarak görmek bugün için doğru olmayacaktır. Bir filozoftan hiçbir şey yapılmaz diyen Napolyon Bonaparte, La Rochefoucauld'un 300 yıl önce söylediği şu sözü doğrular gibidir. Felsefe geçmiş kötülükleri ve gelecek kötülükleri kolayca alt eder, ancak şimdiki kötülükler de felsefeyi alt eder. Felsefe öze yönelir, bir şeyin felsefesini yapmak o şeyin özünü aramaktır. Bu yüzden filozoflar zorunlu olarak köktenci insanlardır. Her konuda temel nedenlere inmek ve her sorunu bütün boyutlarıyla ele almak köktencinin vazgeçilmez tutumudur. Köktenci bir şeyin azıyla yetinmez, filozof da. Kökler gövdeyi koşullar ve açıklar, köke inmek eksiksiz kavramanın baş koşuludur. Filozof bu yüzden ilkelerin insanıdır. Felsefi bakış ilkelere yönelmeyi gerektirir. Felsefeden ilk beklediğimiz köktencilik ise ikinci beklediğimiz yaşamda olmaktır. Felsefeyi yaşamdan koparmamak önemlidir. Onu yaşamın dışından bir bildiri gibi düşünmemek gerekir. Felsefeyi yaşamdan getirmek gerekir. Primum vivere, deinde filozofari. Önce yaşamak, sonra felsefe yapmak. Düşünce yaşamın inceliklerinden, güzelliklerinden, duygusallıklarından koparmadan felsefe yapmayı bilmek gerekir. Descartes bize şunları söylüyordu. Derin düşünceler filozofların yazılarından çok şairlerin yazılarında bulunur. Bu durum insanı şaşırtabilir. Bunun nedeni şairlerin coşkuyla ve imge gücüyle yazmalarıdır. Çakmak taşında ateşin bulunması gibi bizde bilimin tohumları var. Filozoflar onları usun yardımıyla ortaya çıkarırlar. Oysa şairler onları imgelem yoluyla fışkırtırlar ve daha çok ateşlerler. Descartes bir mektubunda da şunları yazacaktır. Benim uğraştığım felsefe tutkularla iş görmeyi bırakacak barbar ve kaba saba değildir. Tersine ben yaşamın tüm güzelliğini ve mutluluğunu tutkularda buluyorum. Ondan 200 yıl sonra Auguste Comte felsefe ve sanat ilişkisini bir başka çerçevede belirleyerek şöyle diyecektir. Sanatın başlıca işlevi bilimlerin kurduğu temel üzerinde tipler oluşturmaktır. Gerçek anlamda felsefede, gerçek anlamda sanatta insanı bir bütün olarak ele alacak, düşünce kadar duyguyu da önemseyecektir. Gerçek anlamda yaşamda olmak ya da yaşamla ilişkili olmak ancak bu bütünlük içinde gerçekleşebilir. Ancak bu iki alan, yönelimleri ve yöntemleri başka başka olan insan araştırmalarıdır. Felsefenin sanata, sanatın felsefeye yaklaştığı ya da yakınlaştığı yerler vardır. Felsefenin de sanatın da özünde insani arayışın coşkusu duyulmalıdır. Descartes pek haklıdır. Felsefi arayış kuru kuruya bir arayış, kuru usla gerçekleştirilen bir arayış olmamalıdır. Prusya Kralı Frederick II, Almanya'da erken zamanda aşılmış olan ama onun yaşadığı dönemde belli bir belirleyicilik taşıyan düşünsel kuruluktan şöyle yakınıyordu. Almanya değerli araştırmalar yapan insanlar yetiştiriyor. Filozoflar, dahiler yetiştiriyor. İstenilen her şeyi yetiştiriyor. Ancak onları canlandırmak için kutsal ateşi çalacak bir Prometheus gerekli. Felsefi düşünce her şeyden önce ussal düşüncedir. Oysa sanatsal düşünce bol bol sezgi karışır. Sanatsal düşüncede sezgi egemendir. Salt ussal düşünceyle yönelemeyiz sanata. Hatta felsefeye de. Bir İspanyol atasözü şöyle der. Yalnız gözleri olanlar kapkara kördür. Ancak sanatta usun önemini de görmezden gelemeyiz. Şu Latin atasözü de haklıdır. Gözler aldanmazlar, us onları yönettikçe. Felsefenin işi genel geçer olanladır. Dolayısıyla usladır. Sanat genel geçer olanı öznelde görüp göstermeye eğilimlidir. Sanatın nesneli öznel üzerine temellenmiş bir nesneldir. Sanatçı özneli nesnel kılar, bir kişilik olanı evrensel düzeyde kavranabilir kılar. Sanatta her özel durum genel bir açıklama adına vardır. Sanat genel geçer olanı öznelde ya da öznelden giderek açıklar ve tartışır. Öznelci felsefeler bu yüzden sanata yaklaşırlar. Öznelci filozoflar dünyaya sanatçı gibi bakıyorlar, çelişkiden hatta tutarsızlıktan korkmuyorlar. Pascal şöyle diyordu, ne çelişki yanlışlığın belirtisidir, ne çelişmezlik doğrunun belirtisidir. Sanatsal düşünce felsefi düşünceden, öznelde geneli açıklama çabasıyla ayrılır. Bu yüzden her felsefe tüm evreni kucaklamaya çalışırken her sanat yapıtı bir küçük evren olarak dünyanın ya da büyük evrenin tüm sorunlarına açılabilen bir özgün ya da özgül bütünlük olarak belirir. Her yapıt bu özelliğiyle tutarlı bir bütündür. Ondaki çelişkiler yaşamın çelişkileridir. Ondaki tutarsızlıklar yaşamın tutarsızlıklarıdır. Onu ilkeleri olan, kuralları olan, ilkeleri ve kurallarıyla görüşler ortaya koyan ama her şeyden önce felsefi bir bakış açısına ulaşmış bulunan bir bireye benzetebiliriz. Bu tutarlılık olmadığı zaman yapıt ne ölçüde gerçekleşebilir olasılıklardan yola çıkmış olursa olsun tam anlamında yetkinliğe kavuşmayacaktır. Bu tutarlılık ilkeli ve kurallı olmak ve görüşlere dayanmak tutarlılığı her şeyden önce yaşamın bilgisiyle sağlanabilecek bir tutarlılıktır. Özellikle düşüncenin ve sanatın dünyayı değiştirici bir güç durumuna geldiği bir çağda, gerçekliğe yöneliş tam anlamında bir bilgi sorunu ortaya koyar. Tanımadığı insanı, bilmediği dünyayı değiştirmek girişimi dileklerle örülmüş bir girişimdir ve insanı erkenden yarı yolda bırakabilir. Dünyamız olanlarla gibi olanların aynı anlama gelir görünse de aynı anlama gelmediği bir dünyadır. Önemli olan gerçekliği taşımak ya da yansıtmak adına gerçekliğe ulaşmaktır. Gerçeklik nasıl yaşamın dış görünüşlerinde değil de özünde ise, yapıt da gerçekliği bir görünüm olarak değil bir anlam olarak taşıyacaktır. Evet, gerçeklik yapıtın özündedir, yaşama uyarlılığındadır. Düşünce yapısında ve duygu düzenindedir. Onu yapıt olarak var eden koşullardadır. İnsan gerçeğini tüm özellikleriyle doğru olarak yansıtan yapıtlar, gerçekçi adına uyar yapıtlardır. Gerçekçi olmanın bilgiyle ilgili, yaşamın ya da insanın bilgisiyle ilgili koşulları olduğu gibi, estetikle ya da açıklama yöntemleriyle ilgili koşulları da vardır. Her anlatılan kendine en uygun anlatımlardan birinde anlaşılabilir. Gene de bu alanda kesin formüller olabileceğini düşünmek yanlış olur. Estetik bize bu tür yöntemler yani kalıp yöntemler söz vermez. Her gerçek arayış formüllerin aşıldığı yerde başlar. Çok özgün, çok yeni, hiç alışılmadık hatta yadırgatıcı biçimler gerçekliği doğru olarak yansıtmakta çoktandır kullanıla gelen biçimlerden çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha anlatımcı olabilirler. Önemli olan anlamak ve anlatmaktır, iletebilmektir, kendi açımızdan kavranılabilir olanı başka açılara sunabilmektir. Gerçekliğin tek bir görünümü olmadığı gibi, gerçekçiliğin de tek bir anlatım yöntemi yoktur. Gerçekçilik her şeyi olduğu gibi görmek ve göstermek olarak tanımlanamaz. Böyle bir tanım ancak kaba gerçekçiliğe uygun düşebilir. Kaba gerçekçilik de gerçek anlamda gerçekçilik değildir. Her zaman bize göre bir şeylerin gerçekliği belirlercesine algılamaya katılması gerekir. Temelsiz kurallarla, gerçeklikte karşılığı olmayan ilkelerle, iyi temellendirilmemiş, yani havada görüşlerle kurulan yapıtlar en olabilir şeyleri anlatırken bile eksiklidirler. Sonunda yansıttıkları gerçekliğin gerçek olduğuna bizi kolay kolay inandıramazlar. Bilgi eksikliğinin yarattığı bilinç bulanıklığından gelen bu durum izleyiciyi yanlış bilinçlenmeye iter. Oysa düşünce ve sanat yapıtlarının başlıca amacı dünyamıza açıklıklar getirmek, gerçeklikleri apaçık kılmaktır. Pek çok yapıt dönüştürücü olmak adına özümlenmemiş düşünceler ortaya koyarken, gerçek anlamda gerçekçi yapıtların düşünen bireyler gibi doğal davrandıklarını görürüz. Bir sanat yapıtında sanata dönüştürülmemiş ya da sanatsal kılınmamış düşünce ham düşüncedir, bir türlü yerine yerleşememiş görünür, gerçekliğe yamanmaya çalışır. Sanatta olsun, başka yerde olsun, her sağlıklı düşünce bize işte bu dedirten düşüncedir. Yalınlığıyla ve apaçıklığıyla belirgin olduğu gibi, gerçeklikteki yeri de açıkça belli olan düşüncedir. Ham düşünce ya da tutarsız düşünce gerçeklikle buluşmaz, o yapıtta erimeden kalmıştır. Eklenti oluşunu erkenden duyurur. O elbet bir sanatçı çabasından ya da filozofça bir öngörüden çok kestirmeci bir bakışın ürünüdür. Çok zaman kısa yoldan gitme ve çabuk etkili olma anlayışıyla var edilmiştir. Böyle bir ürün ancak tutarsız bir bilincin ya da eksikli bir bilincin ürünü olabilir. Bu durum aşırıya gittiğinde karşımıza ölüme çoktan hazır ya da zaten mahkum savlı yapıtlar çıkar. Bu tür yapıtlar bizi gerçekliğe ulaştırmazlar, tersine gerçeklikten uzaklaştırırlar. Savlı yapıtları, özel olarak savlı olmak adına oluşturulmuş yapıtları, doğal olarak savı ya da savları da olan gerçek yapıtlardan ayırmamızı sağlayan şey, savların nesnel bir doğruluğu ortaya koysalar bile inandırıcı olmayışlarıdır. Bir sanat yapıtı ancak gerçeklikten getirilmiş ve sanata götürülmüş düşüncelerle kalıcı olabilir. Karşılıksız dileklerin ve köksüz sanıların sanatta bir gerçekliği karşılarmış gibi yansıtılması, yanlış bilinç oluşturmaktan başka bir işe yaramaz. Zaman gerçekliği kendine göre belirlemek ya da bilinçleri belli bir açıdan koşullamak amacıyla çocukça ortaya konulmuş bu ürünleri elbette giderecektir. Gününde göklere çıkarılan nice yapıt tarihin sularında boğulup gitmiştir. Bu yüzden bir düşünce ve sanat yapıtının felsefi tutarlılığı onun gerçeğe bağlılığıyla belirgindir ve onun gerçeğe bağlılığını açıklar. Her gerçek yapıt felsefesini sanatsallığın koşulları çerçevesinde belirgin kılar. Düşünselliğin güzelde erimediği ya da güzele götürülemediği yapıtlar geldi geçti yapıtlardır. Gerçek olan gerçekten var olandır. Gerçeklik olanı ve olasıyı kapsar, bu arada doğal olarak olmuş olanı da kapsar. Her zaman dünden gelenlerde yarına açılabilecek olanları buluruz. Gerçeklik hiçbir zaman gözlerimizin önünde duran şu anki dünyayla sınırlı değildir. İç dünyamızda, iç dünyalarımızda onda içerilmiştir. Freud'dan çok önce Joseph Joubert bir düş bir gerçekliğin yarısıdır diyordu ve gene Freud'dan çok önce Savoyer Fornere düşler yaşamın tek gerçeklikleridir diyordu. Gerçekliğin geçmişi, şimdisi, geleceği, içselliği, dışsallığı vardır. Mutlak gerçeklik bir tasarımdır ancak doğalcılar bile mutlak gerçekliği ortaya koyamazlar. Victor Hugo bu yüzden pek haklıdır. Sanatın yöneldiği doğru mutlak gerçeklik olamaz. Sanat şeyin kendisini de veremez. Çünkü gerçeklik bizimle vardır. Gerçeklik bizim yüzümüzden gerçekliktir. Dolayısıyla Alfred de Musset'in dediği gibi gerçekliğin bir görü olması gerekir. Ancak sanat yapıtı ve düşünce yapıtı gene de bize gerçekliği sunmakla yükümlüdür. Yapıtların bize vereceği şey gerçekliğin yapay bir görünümü değil, gerçekliğin görülmüş biçimidir. Maupassant'ın belirlediği gibi bir sanat yapıtı ancak aynı zamanda hem bir simge hem de bir gerçekliğin eksiksiz anlatımı olduğu zaman yetkindir. Gerçeklik tarihsel toplumsal niteliklidir. Gerçekliğin bilgisi de zorunlu olarak öyledir. Bizsiz doğa zamansızlık boyutuna yerleşmiş gibi duracaktı. Nesnel zamanın varlığını olası kılan ve ikide bir duyuran öznel zamandır. zamansallığın dışında gerçeklik de gerçekçilik de yoktur. Her gerçeklik zamanla sarılmıştır. Zaman çerçevesinde duyulur ya da kendini duyurur. Gerçeklikten yapılan soyutlamalar bile zamandadır. Her şey zamandadır. Buna göre değişime ya da dönüşüme açıktır. Çünkü gerçeklik bize göre ve bizden ötürü vardır. Olayların birbirini izleyişiyle, en geniş çerçevede çağların birbirini izleyişiyle, belirgin olan ve çevrimsel doğa olayları göz önünde tutularak belirlenmiş ve dilimlenmiş olan nesnel zamanda, dış duyumun ve iç duyumun değişik ya da değişken, oynak ya da kaygan algılanma süreçlerine karşılık olan öznel zamanda bizimle vardır. Nesnel zaman, öznel zamanın bir yansımasıdır, hatta öznel zamanın izlenimlerinden kalkılarak gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. Önce zaman, yani gerçek zaman vardır, içsel zaman vardır, yaşamın zamanı vardır, o bir geçen bir geçmeyen zaman vardır, aralıklara bölünmüş olmayan zaman vardır. İçsel ve dışsal, her oluşumu özne olarak bireysellik düzeyinde kavrarız. Gerçeklik bireyde görünür, en yüksek düzeyde toplumsallık bile bireysel bilinçte anlatımını bulur. Bilincin bireyselliği onun özgünlüğünü ve evrenselliğini olası kılar. Toplumsal bilinç, bireysel bilinçlerin yansısıdır. Gerçeklik, bu bilinçlerin de katıldığı evrensel bütünlüktür. Buna göre nesnel zaman öznellikte bir anlam kazanır. Bir başka deyişle nesnel zaman, öznel zamanda açıklığa kavuşur. Geçen 10 yılı kendimce kavrarım. Geçen 10 yıl bir bakıma geçen 10 yılımdır. Ama zorunlu olarak geçen 10 yılımızdır. Geçen 10 yıla kendimce bir anlam veririm. Geçmiş çağları da, geçmiş her şeyi de kendime göre değerlendiririm. Benim için çok zor geçmiş bir 10 yıl, nesnellikte de çok zor geçmiş gibidir. Benim için kötü zamanlar, nesnellikte de kötü gibidir. Bunu belirleyen duygusallığımla birlikte bilinç düzeyimdir, toplumsallığa katılma düzeyimdir, toplumsal birey olma düzeyimdir, insanla, dünyayla bütünleşmemin niteliğidir. Bu yüzden zamanın geçişini belirleyen doğa oluşumlarına ya da değişimlerine imge dünyamızda ve sanatta insani özellikler yüklediğimiz olur. Charles d'Orléans'ın şu düzelerinde olduğu gibi zaman rüzgardan, soğuktan ve yağmurdan mantosunu çıkardı attı, sırtına parlak, aydınlık ve güzel güneşten bir örtü aldı.